Ayrım 11, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 126. Soruşturmanın en güncel haline dair detaylı bir aktarım yapmaya devam etti. Johan Lundberg alelacele planlanmış ve hızlıca gerçekleştirilmiş bir infazla cinayete kurban gitti. Kızlar paraya ihtiyaçları olduğunu söylüyor ama özellikle ne için olduğunu söylememekte ısrarcılar. Saldırıyı polisten saklama zahmetine girmiyorlar. Onları tutukladığımızda ikisi de suçunu hemen itiraf ediyor. Anlatılanlar tutarlı ve ikisi de bir pişmanlık sergilemiyor. Ayrıca cinayet silahlarını buluyoruz. Derken Höckberg emniyetten kaçıyor. 12 saat sonra Seedcraft trafolarından birinde öldürülmüş halde bulunuyor. Oraya nasıl gelebildiğini saptamak bizim için hayati derecede önemli. Ayrıca niçin öldürüldüğünü de bilmiyoruz. Bu gelişmelere paralel yine bir başka can alıcı gelişme yaşanıyor. Persson ilk itirafından vazgeçiyor. Olanlara dair tüm suçu Höckberg'in üstüne atıyor. Höckberg ölü olduğu için emin olamadığımız yeni bilgiler sunuyor bize. Esas soru şu, Persson bunu nereden biliyordu? Bunu bir şekilde biliyor olmalı. Cinayet haberi duyurulmadı. Bunu bilen insan sayısı çok az. Dün o sayı daha da azdı. Yine de Persson birdenbire hikayesini değiştirdi. Wallander sandalyesinde arkaya yaslandı. Odadaki dikkat seviyesi son derece yükselmişti. Wallander en can alıcı noktaları ayıklamıştı.
Höckberg emniyetten çıkınca ne yaptı dedi Hanson. Öğrenmemiz gereken şey bu.
Trafoya yürümedi dedi Wallander. %100 bunu kanıtlamak zor olsa da. Birisinin arabayla onu götürdüğünü varsaymak zorundayız.
Biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz dedi Victorson. Oraya vardığında belki ölüydü.
Henüz lafım bitmedi dedi Wallander. Tabii ki bu bir ihtimal.
Bu varsayımı çürüten herhangi bir şey var mı peki?
Yok.
Aslında bu sizce de en mantıklı sonuç değil mi? Oraya kendi iradesiyle gittiğini varsaymamız için ne gibi sebeplerimiz var?
Sadece onu oraya arabayla götüren kişiyi tanıyor olması. Victorson başını hayır anlamında salladı.
Bir insan neden bir trafoya gitmeye kalksın, hele hele bir tarlanın ortasındaki bir trafoya? Hem bunca zaman hava yağmurlu değil miydi? Bunlar bize onun aslında başka bir yerde öldürüldüğünü anlatmıyor mu?
Bir dakika dedi Wallander. Şu anda bütün seçenekleri masaya yatırmaya çalışıyoruz. Tek bir tanesinin üstüne odaklanmamamız lazım şu noktada.
Onu kim arabayla götürdü dedi Martinson. Eğer bunu bilirsek onu kimin öldürdüğünü de biliriz. Nedenini bilmesek de.
Oraya daha sonra geleceğiz dedi Wallander. Benim fikrim şu. Persson Höckberg'in ölmüş olmasını onu öldüren kişi haricinde kimseden duymuş olamaz. Ya da en azından bir tanık haricinde. Holgersson'a baktı. Demek ki olan biteni çözmek için anahtarımız Persson. 18 yaşından küçük ve yalan söylüyor. Şimdi ortalığı biraz alevlendirsek iyi olur. Höckberg'in ölümünü nereden öğrendiğini bilmek istiyorum. Wallander ayağa kalktı. Sorgusunda ben yer almayacağım için diğer işlerle ilgilenmeye gidiyorum. Odadan çıktı. Bu çıkışından memnundu. Çocukça bir gösteriye girmişti. Farkındaydı. Ancak hedefi vurduğuna inanıyordu. Persson'la konuşma sorumluluğunun Höglund'a verileceğini tahmin etti. Höglund ne soracağını biliyordu. Wallander'in onu hazırlamasına gerek yoktu. Wallander paltosunu alıp çıktı. Vaktini bir şeyi kontrol etmekle geçirecekti. Emniyetten çıkmadan önce vaka dosyasından iki fotoğrafı alıp cebine koydu. Şehir merkezine doğru yürüdü. Olayda bir nokta hala canını sıkıyordu. Höckberg neden öldürülmüştü? Ve cinayet neden Skåne'nin büyük kısmı elektriksiz kalacak şekilde işlenmişti? Maksatlı mıydı bu? Yoksa şans eseri mi olmuştu? Wallander meydandan karşıya geçti. Ham caddesine vardı. Höckberg ve Persson'un bira içtikleri restoran henüz açılmamıştı. Wallander pencereden içeriye şöyle bir baktı. İçeride birisi vardı ve tanıdığı bir adamdı. Wallander cama tıklattı. Adam tezgahın arkasındaki işini yapmaya devam etti. Wallander cama daha sert vurdu. Adam kafasını kaldırıp baktı. Wallander'i tanıyınca gülümsedi, gidip kapıyı açtı. Saat daha 9 bile değil dedi. Pizza mı istiyorsun?
Sayılır dedi Vallender. Bir fincan kahve iyi olurdu. Seninle konuşmam lazım.
István Kecskeméti 1956 yılında Macaristan'dan İsveç'e gelmişti. Üstad'da birkaç tane restoran işletmişti ve Vallender yemek pişirmeyi hali yoksa burada yemeği alışkanlık edinmişti. Adam çok konuşurdu ama Vallender onu seviyordu. Aynı zamanda Vallender'in diyabetinden haberi olan az sayıda insandan biriydi.
''Çok sık uğramıyorsun'' dedi İstvan. ''Sen geldiğinde de kapalı oluyoruz. Demek ki yemek dışında bir şey istiyorsun.''
Kollarını kaldırıp iç geçirdi.
''Herkes İstvan'dan yardım istiyor. Spor kulüpleri, hayır dernekleri, hayvan mezarlığı açmak isteyen birisi. Hepsi para istiyor. Karşılığında reklamını yaparız diye vaatlerde bulunuyorlar.
Peki ama bir hayvan mezarlığına reklam vermek bir pizzacının ne işine yarayacak?''
Belki sen de başka bir şey istiyorsundur. İsveç Emniyet Teşkilatı'na bağış mı?
Birkaç soruya cevap vermen kâfi dedi Vallender. Geçen salı burada mıydın?
Ben hep buradayım ama geçen salının üstünden çok zaman geçti.
Vallender iki fotoğrafı masaya koydu. Işık loştu. Bu yüzlerden birini tanıyor musun? Bak bakalım.
İstvan fotoğrafları bara götürdü. Uzun bir süre baktıktan sonra galiba dedi.
Taksici cinayetini duydun mu?
Berbat ya, nasıl olmuş? Hem de gencecik insanlar. Derken İstvan bağlantıyı kurdu. Bu ikisi mi?
Evet, o akşam buradalarmış. Hatırladığın her şeyi anlatabilirsen çok iyi olur. Nerede oturuyorlardı, yanlarında kim vardı, öyle şeyler.
İstvan o akşamı anımsamaya çalışırken Vallender bekledi. Fotoğrafları aldı, restoranda dolaşmaya başladı, yavaş yavaş yürüdü. Bir şey arıyor gibiydi.
Müşterilerini arıyor diye düşündü Vallender. Ben olsam ben de öyle yapardım. Bakalım onları bulacak mı?
İstvan cam kenarındaki masada durdu. Vallender o masaya doğru yürüdü.
Bence burası dedi İstvan.
Kim hangi sandalyede oturuyordu?
İstvan sıkıntılı durdu. Vallender gene bekledi. İstvan iki tur attı, yürüdü geldi. Sonra sanki menüyü verir gibi Höckberg ve Persson'un fotoğraflarını sandalyelerine koydu.
Emin misin?
Evet.
Ancak Vallender adamın alnını çattığını gördü. İstvan hala bir şey hatırlamaya çalışıyordu.
O akşam bir şey olmuştu dedi. Kızları hatırlıyorum çünkü biri bana 18 yaşında değilmiş gibi geldi.
Değildi dedi Vallender ama boş ver şimdi.
Vallender bekledi. İstvan'ın nasıl hatırlama gayretinde olduğunu gördü.
O akşam bir şey oldu dedi adam tekrar. Sonra ne olduğunu hatırladı.
Yer değiştirdiler dedi. Bir ara kalkıp yer değiştirdiler.
Vallender Höckberg'in akşamın ilk yarısını geçirdiği sandalyeye oturdu. Oradan bir duvar ve sokağın üstündeki bir pencere görünüyordu. Restoranın büyük kısmı arkasındaydı. Yer değiştirdiği zaman ön kapıyı görebildi. Bir sütun ve sedirli bir masa dükkanın geri kalan kısmını, çoğunu sakladığı için ancak bir masayı net seçebiliyordu. İki kişilik bir masayı.
''Şurada oturan var mıydı?'' dedi masayı işaret ederek. ''Kızlar yer değiştirdiğinde orada oturan biri var mıydı?''
''Aslında evet'' dedi İstvan. ''Birisi içeri girip orada oturmuştu. Ama onlar yer değiştirince miydi, değil miydi emin değilim.''
Vallender nefesini tuttuğunu fark etti.
Adamı tarif edebilir misin? Onu tanıyor muydun?
Onu daha önce hiç görmemiştim ama tarif etmesi kolay.
Nasıl yani?
Adam Çinliydi ya da en azından Asyalı görünüyordu.
Vallender önemli bir şeye yaklaşıyordu.
Kızlar taksiye binip gittikten sonra burada kaldı mı?
Evet, en azından bir saat daha oturdu.
İletişim kurdular mı?
İstvan olumsuz anlamda başını salladı. Bilmiyorum, görmedim ama olabilir.
Adam hesabını nasıl ödedi hatırlıyor musun?
Galiba kredi kartıyla ödedi ama emin değilim.
Güzel dedi Vallender, slipini bulmanı istiyorum.
Gönderirim sana, American Express yanlış hatırlamıyorsam.
O zaman senin nüshanı buluruz dedi Vallender.
İçinde bir telaş duydu. Sonya Höckberg sokaktan gelen birinin dükkana girdiğini gördü diye düşündü. Onu görebilmek için arkadaşıyla yer değiştirdi. Adam Asya kökenliydi.
''Senin aradığın şey nedir?'' diye sordu İstvan. Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum dedi Wallander. Bundan daha öteye geçemedim. Istvan'a veda edip restorandan çıktı. Asya kökenli bir adam diye düşündü. Güçlü bir endişe dalgası Wallander'i ele geçirdi. Daha hızlı yürümeye başladı. 11. bölüm. Wallander emniyete vardığında nefes nefeseydi. Hızlı yürümüştü çünkü Höglund'un Eva Persson'u sorguya çektiğini biliyordu. Istvan'ın restoranında öğrendiklerini ona söylemek zorundaydı. Böylece Höglund kıza istediği soruları sorabilirdi. Irene ona küçük bir yığın mesaj uzattı. Wallander bakmadan cebine tıktı. Höglund'u sorgu yaptığı odadan aradı. İşim bitmek üzere dedi Höglund. Bekle dedi Wallander, sana birkaç soru getirdim. Bir mola ver, dışarıdayım. Wallander koridorda sabırsızca bekliyordu. Kadın odadan çıktı. Wallander ona hemen restorandaki yer değişimini ve Högberg'in net gördüğü masada oturan adamı anlattı. Höglund'un ikna olmadığını görebiliyordu. Asyalı bir adam. Evet. Gerçekten bunu önemli olduğunu mu düşünüyorsun? Högberg birisiyle göz teması kurmak istediği için yer değiştirmek istemiştir. Bunun bir anlamı olmalı. Höglund omuz silkti. Persona sorarım ama senin tam olarak cevabını istediği soru ne? Neden yer değiştirdiler ve saat kaçta yer değiştirdiler? Yalan söyleyecek mi, bak bakalım. Bir de arkasında oturan adamı fark etmiş mi? Kızın aklından geçenleri anlamak çok zor. Yeni hikayesine mi sadık kalıyor? Högberg Lundberg'e hem vurmuş hem de onu bıçaklamış. Person öncesinde hiçbir şey bilmiyormuş. Ona Högberg'in öldüğünü söylediğin zaman nasıl tepki verdi? Üzülmüş gibi yaptı ama bunda pek başarılı olamadı. Bence kız aslında şoke olmuştu. Yani sence önceden bilmiyordu? Hayır, annesi bir avukat tutmuş. Klaus Harrison. Adam sana dava açmış. Wallander'in tanımadığı bir isimdi bu. Malmölü, genç, hırslı bir avukat, kendinden pek emin. Wallander'e yorgunluk çöktü, sonra öfkesi geri geldi. Ayrıca haksızlığa da uğradığını düşünüyordu. Yeni bir bilgi kopardın mı? Doğrusunu istersen bence Persson biraz aptal ama hikayesine ısrar ediyor. Yani ikinci versiyonda. Hiç takılmadan konuşuyor. Lundberg cinayetinde göründüğünden daha fazlası var dedi Wallander. Adım gibi eminim. Höglund, Persson'u sorguya çekme işine döndü. Wallander de odasına gitti. Martinson'u bulmaya çalıştı ama bulamadı. Hanson da yoktu. Ardından Irene'nin ona verdiği mesajları şöyle bir karıştırdı. Arayanların çoğu gazeteciydi ama Tinnes Falk'ın eski karısından bir mesaj gelmişti. Wallander bu mesajı kenara ayırdı. Irene'yi aradı ve bir süre telefon bağlamamasını söyledi. Bilinmeyen numaralar aradı. American Express ofisinin telefon numarasını öğrendi. Ne istediğini anlattığında Anita adında birisine aktarıldı. Kadın güvenlik kontrolü için onu kendisinin araması gerektiğini söyledi. Wallander telefonu kapatıp bekledi. Birkaç dakika sonra Irene'den hiçbir telefon bağlamamasını istediğini hatırladı. Küfretti ve American Express'in numarasını bir daha aradı. Bu kez gelen aramayı açtı. Wallander ihtiyaç duyduğu bilgileri sorabildi. Biraz zamanımızı alır dedi kadın. Ne kadar önemli olduğunu anlamalısınız. Elimizden geleni yaparız. Wallander oto tamircisini aradı. Sonunda daha önceden konuştuğu adam telefona çıktı ve ona dudak uçuklatan bir rakam verdi. Araba ertesi güne hazırdı. İşçilik değil, değişen parçalar pahalıydı. Wallander öğlen saati arabayı almaya geleceğini söyledi. Aizen yerine koydu. Düşünceleri gene sağa sola dağıldı. Höglund'la birlikte sorgu odasında olmayı diledi. Orada olamayışı sinirlerini bozuyordu. Höglund biraz yumuşak başlıydı. Karşısındakine gerçekten baskı uygulamada başarılı değildi. Öte yandan Holgersson ona insaflı yaklaşmamıştı ve Wallander bu yüzden onu asla affetmeyecekti. Zamanı doldurmak için Falk'ın eski karısının bıraktığı numarayı çevirdi. Kadın neredeyse anında telefonu açtı. İyi günler, ben Komiser Wallander. Marianne Falk'la mı görüşüyorum? Çok memnun oldum, ben de arabanızı bekliyordum.
Kadının yüksek oktav, hoş tınılı bir sesi vardı. Mona gibiydi. Wallander inceden bir sızı duydu. Hüzün müydü bu?
Doktor Enander sizinle iletişime geçti mi diye sordu kadın.
Konuştu mu onunla?
Bu halde Tines'in kalp krizinden ölmediğini biliyorsunuz.
Bu ihtimali eleyebileceğimizden emin değilim.
Neden saldırıya uğradı ya?
Wallander'in merakı kabardı. Hiç şaşırmışa benzemiyorsunuz.
Şaşırmadım zaten. Tines'in çok düşmanı vardı.
Wallander bir tükenmez kalem ve bir kağıt çekti önüne. Gözlüğü zaten gözündeydi. Ne tür düşmanlar?
Bilmiyorum ama hep bir savunma halindeydi.
Wallander Martinson'un raporunda yazan bilgileri hafızasından şöyle bir taradı. Bir nevi bilgisayar danışmanıydı, doğru mu?
Evet.
Pek tehlikeli bir mesleğe benzemiyor.
Bence ne yaptığınıza bağlı olarak değişir bu.
Peki ya o tam olarak ne yapardı?
Bilmiyorum.
Ama saldırıya uğradığını düşünüyorsunuz.
Birlikte yaşamasak da onu çok iyi tanırdım. Özellikle son bir yıldır çok kaygılıydı.
Size sebebini hiç anlatmadı mı?
Kadın cevap vermeden önce biraz duraksadı. Daha net konuşamayışım dışarıdan bakınca garip görünüyor, biliyorum dedi. Uzun zamandır birlikteydik. İki çocuğumuz var ama yine de...
Düşman çok ciddi bir kelime.
Tina sıklıkla seyahat ederdi. Her zaman ne tür insanlarla tanışıyordu hiçbir fikrim yok. Ama bazen eve döndüğünde çok heyecanlı olurdu. Bazen Sturup havaalanında buluştuğumuz zaman oldukça endişeli bir hali olurdu.
Ama muhakkak bir şey demiştir. Neden düşmanı var ya da kimler?
Sessiz bir adamdı ama endişesini yüzünden okuyabiliyordun.
Wallander kadının biraz fazla diken üstünde bir tip olup olmadığını merak etti. Başka bir şey var mıydı?
Kalp krizi geçirmedi. Polisin gerçekli olan biteni çözmesini istiyorum.
Wallander cevap vermeden önce bir an düşündü. Söylediklerinizi not aldım. Başka bir şey sormamız gerekirse sizinle tekrar iletişime geçeceğim.
Ne olduğunu ortaya çıkaracağınıza inanıyorum ve size güveniyorum. Evet, Tinas ve ben ayrılmıştık ama ben onu hala seviyorum.
Wallander acaba Mona da hala onu sevdiğini söyler miydi diye merak etti. Onlar da ayrılmıştı ve Mona başka biriyle evliydi. Wallander bundan şüpheliydi. Sonra acaba Mona onu gerçekten hiç sevmiş miydi diye sorguladı. Bu düşünceleri öfkeyle bir kenara itti ve Marianne Falk'ın anlattıklarının üstünden geçti. Kadının huzursuzluğu samimiydi. Öte yandan elle tutulur bir şey de söylemiş değildi. Wallander hala Tinas Falk'ın ne tür bir adam olduğu hakkında net bir fikir oluşturamamıştı. Martinson'un tutanağını aradı, ardından Lund'daki adli tıp ofisini aradı. Bu esnada da Höglund'un ayak sesini duymak için kulağı koridordaydı. Person'un sorgusundan çıkanları öğrenmek birinci önceliğiydi. Falk kalp krizinden ölmüştü ve sırf eski karısı telefon edip düşmanları vardı eminim dedi diye bu gerçek değişecek değildi. Wallander Falk'ın otopsisini yürüten patoloğu aradı. Falk'ın eski karısıyla arasında geçen konuşmayı aktardı.
Kalp krizi damdan düşer gibi gelir insana dedi patolog. Otopsiye göre ölüm nedeni kesinlikle buydu. Ne Falk'ın karısı ne de doktorun söyledikleri benim fikrimi hiçbir şekilde değiştiremez.
Peki ya başındaki yara?
O da kaldırıma vurunca olmuş.
Wallander adama teşekkür edip telefonu kapattı. Martinson'un tutanağını kapatırken içini kemiren bir şeyi gözden kaçırıyorum hissi vardı içinde. Fakat şu anda kıymetli vaktini üçüncü şahısların fikirleriyle geçirerek harcayamazdı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 137.